Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Saatlerimiz 14'ü 7 dakika geçiyor ve bizler yaklaşık yarım saat boyunca burada olacağız. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masada Cihan Aydoğan bulunuyor ve ben İpek Önder. Hoş geldiniz diyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ bizlerle beraber bölgedeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için uygulanan açık sınır politikası, sınırda yaşanan hak ihlalleri ve alınan güvenlik önlemleri ilk bölümde konuşacağımız konu başlıklarımız olacak. Sayın Görendağ, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Efendim isterseniz hani bu sınırda yaşanan hak ihlallerini konuşacağız ama sığınmacıların bu başvuruda bulunma hakları veya kapılarına gittikleri ülkelerde yaşadıkları karşılaştıkları ilk durumlar neler oluyor? Kısaca bunları özetleyerek asıl konuşacağımız konuya gelelim isterseniz.
Evet, daha önceki programlarda da muhtemelen söz edilmiştir 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, Mülteci Sözleşmesi. Evet. Bu sözleşme ve diğer uluslararası insan hakları belgeleri eğer zulüm tehlikesi altındaysa biri ya da zulüm görüyorsa başka bir ülkeye sığınmayı en temel haklardan biri olarak tanımlamıştır. Bunun da en somut belgesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. maddesinde aynen vurgulanmıştır. Zulüm altında bulunan, zulüm riski bulunan herkes başka bir ülkeye sığınma hakkı var. Tabii bu ona o hakkı verirken aslında diğer ülkelere de bir sorumluluk veriyor. Bir insan zulüm altındaysa, zulüm görüyorsa ya da öyle bir riski varsa kapınıza geldiği zaman onu geri çevirmemeniz lazım. Bu da devletlerin sorumluluğu. Hem sözleşmeye taraf olan, yani 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için bağlayıcıdır. Hem de sözleşmeye taraf olmasa dahi genel uluslararası insan hakları belgelerinde, insan hakları hukukuna referansla bu sorumluluğunu yerine getirmelidir. Dolayısıyla insanların bir zulüm altında, iç çatışma, savaş halinde ilk ihtiyacı olan şey aslında
hayatta kalmak ve güvende olmak.
Evet, güvenli bir toprağa erişim. Bu bazen ülke içinde de oluyor. Ülke dışında da oluyor. Tabii ülke içinde de çok büyük bir nüfus var. Mesela bugün hani daha çok konuşulan Suriye olduğu için Suriye'de çok büyük bir nüfus Suriye içinde yerinde edinmiş durumda. Yani 10 milyonu aşkın kişi Suriye'nin farklı yerlerine göç etmiş, göç etmek zorunda bırakılmış durumda. 4 milyonu dışarıya, başka ülkelere sığınmış durumda. Aslında iç göç meselesi çok başka bir konu. Bugünkü konuşacağımız konu iç, yani kendi ülkesinin içindeki başka bölgelere değil, Suriye topraklarının dışına ya da koruma amacıyla başka bir toprağa erişenlerle ilgili daha çok konuşacağız ama bu güvenli toprağa erişim, sağ kalma, güvenlikte hissetme olayı hem içeride hem dışarıda olan bir uygulama, bir durum.
Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi sığınmacıların, göçmenlerin uluslararası standartlarda da hukuksal temelde de pek çok haklara sahipler. Ama baktığımız zaman tablo pek de öyle değil. Yani iç açıcı görünmüyor. Özellikle Avrupa'nın almış olduğu çok ciddi anlamda güvenlik önlemleri var. Sert tedbirler alıyorlar. Savaştan kaçana adeta yine savaşarak veya zulmederek alıyorlar, alsalar bile. Siz neler gözlemliyorsunuz? Avrupa'nın bu tutumunu nasıl yorumlamak lazım? Hem evet, sınırlar kapatılıyor, çelme bile takılıyor kucağında çocuğunu taşıyan bir babaya. Yani gerçekten dramatik sahnelere şahit oluyoruz şu günlerde.
Evet, aslında bu sorun yeni bir sorun değil. Tabii Suriye'deki durumun kötülüğü ve sayının çok büyük krize neden olacak kadar büyümesi daha çok objektiflere yansıyor. İşte medyaya daha fazla konu oluyor. Ama aslında bu olay yeni bir olay değil. Önceden de Avrupa'da da diğer ülkelerde de çok ciddi ihlaller vardı ama neyse ki işte bir aylan bebeğin ya da o çelme takılan babanın durumu bütün dünya basın organları tarafından işlenince odaklar
daha
biraz da
görünür kılındı, değil mi?
mültecilere döndü. Daha
Evet.
görünür kılındı. Bu da vesile oldu. İyi bir şey oldu. Keşke hiç bunlara gerek kalmasa ama gündeme de gelmesine vesile olmuş oldu. Şimdi ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani ülkeler az önce dediğim gibi bir sorumlulukları vardır. Kendisine sığınan insanlara bir koruma sistemi oluşturma. Bu bütün hakları kapsar. Yani çalışma hakkından tutun sağlık hakkına temel ihtiyaçlarını karşılamakla devlet yükümlüdür. Biz bazen onu da karıştırıyoruz. Yani sanki bu konuyla ilgili yükümlülük Birleşmiş Milletler'in ya da sivil toplum örgütlerininmiş gibi açıklamalar duyuyoruz. Oysa ki bu temel sorumluluk devletindir. Devletin kendi imkanlarıyla devlet yardım alabilir ama bu imkanlarla, bu imkanları sunmayla sorumlu olan devletlerdir. Devletler ona göre bir sistem kurarlar. Bütün devletlerin, gelişmiş devletlerin bir iltica sığınma sistemi vardır. Yani bir insan size sığındığı zaman onu kim karşılayacak, ona kim soru soracak, o statü nasıl belirlenecek, hangi yasayla bu çerçeve kurulacak, nerede barınacak, nasıl sağlık hizmetine erişecek, bütün bu soruların cevabını bir sistem kurarak hallediyorlar, bunu işletiyorlar devletler. Bazı ülkelerde tabii ki haklar daha kısıtlı, basında daha fazla ama önemli olan şu an bugünkü konumuz olan erişim problemine değinecek olursak siz istediğiniz kadar mükemmel bir sistem kurun kendi ülkenizde. İşte bütün gelen mültecilerin bütün ihtiyaçlarını vatandaşlarınızdan daha fazla hakla tesis edin. Ama insanların o sisteme girmesini engelleyin. Hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer o mükemmel, o bütün hakların tesis edildiği bir sistemde mülteciler varsa yine nispeten iyi. Ama siz oranın kapılarını kapatmış ve mükemmel sırça köşkte bir muazzam bir sistem, muazzam bir koruma sistemi oluşturmuşsanız o gerçek hayatta hiçbir şey ifade etmez. Çünkü siz bir taraftan mükemmel bir haklarla donatılmış sistem kuruyorsunuz. Bir taraftan da sınırlarınızı giderek duvarları yükselterek insanların oraya erişimini engelliyorsunuz. Dolayısıyla o şeyin de bir kıymeti kalmıyor. O haklarla donatılmış işte oraya bir mülteci giderse bu hakları olur gibi bir durumun pratikte faydası olmuyor. Tam tersini düşünelim. Kapılarınızı açıyorsunuz. Büyük o birinci sorumluluğunuzu, o hayat kurtaran sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. Kapılarınızı, sınırlarınızı açıyorsunuz. Sığınmacılar, mülteciler ülkenize geliyor. Ama ülkenize geldiği zaman bir sistemle karşılaşmıyorlar. Yani haklardan mahrum bir şekilde kendi başının çaresine bakar durumda oluyor ülke içerisinde. Bu da aslında yine problemli bir durum. Çünkü kapılarını açmak, sınırda insanları içeriye almak en önemli nokta belki. Ama ondan sonrası da en az 10 kadar önemli oluyor. Çünkü insanlar şu anda bütün Avrupa'da da Türkiye'de de suçla anılır hale geliyor göçmenler, mülteciler. Bu yine dediğim gibi Suriyelilerle başlayan bir şey değil. Bu yıllar öncesinden başlayan bir olgudur. Göçmenler, mülteciler sürekli hırsızlıkla, fuhuşla, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla yaftalanırlar. Bununla anılırlar ve bu da toplumla olan izolasyonunu aslında gittikçe daha katı hale getiriyor. Yani toplumla bir arada yaşama yerine onlar bir suçluymuş gibi ayrıştırıyoruz. Adeta. Özellikle medyanın kullandığı dil burada çok önemli. Yani Avrupa'da tabii daha fazla büyük bir geçmişi var bu olayın. Kaçak göçmen, yasa dışı göçmen. Şimdi bu tabirler hukuken olmayan tabirlerdir. Bizim kendi Türkiye'deki kendi sahil güvenliğin sitesine girdiğimiz zaman, göç idaresinin sitesine girdiğimiz zaman kaçak göçmen diye bir tanımlamayla karşılaşmazsınız. Ya da yasa dışı göçmen, kaçak mülteci, yasa dışı mülteci diye bir şeyle karşılaşmaz. Çünkü bunlar hukuki terimler değil. Bunlar, bu tanımlamalar tamamen yaratılmış tanımlama, başına kaçak getirdiğiniz zaman o göçmenleri, o mültecileri sanki illegalmiş gibi, kendisi illegalmiş gibi bir şeye bürüyorsunuz, suça bürüyorsunuz. Dolayısıyla o yaşayacağı toplum içerisinde sürekli o gözle bakılıyor ve ayrımcılık, işte nefretin ilk adımı onların nasıl tanımladığınızla başlar aslında. Bu nedenle özellikle söylüyoruz. Yani göçmen vardır, mülteci vardır, sığınmacı vardır. Ama bunun başına bir sıfat ekleyecekseniz onun kanununa bakacaksınız, hukuka bakacaksınız. Tamam, pasaportu olmadan, vizesi olmadan ülkeye giriş yapmış. Bunu zaten kanun öngörüyor. Az önce size söylediğim insan hakları evrensel beyannamesi şey demiyor ki, başınıza bir şey gelecek, savaş hali var, zulüm hali var, siz başka ülkeye gidin, pasaportunuzu alın, vizenizi alın, başka bir ülkeye sığının demiyor. O koşullar altında ne pasaport bulabilir ne vize alabilir. O tabii ki düzensiz bir şekilde, bakın altını çiziyorum, düzensizdir. Bizim kanunumuzda da tanımlanmıştır. Düzensiz olarak ülkeye girişmiştir. Bu girişin sebebi eğer zulümden kaçmaksa, mülteci başvurusuysa, zaten yasalarımız onu özellikle düzenlemiştir. Bu amaçla gelenlere herhangi bir işlem yapılmaz. O da neredeyse onun bir hakkı olarak tanımlanmıştır. Çünkü can havliyle canını kurtarmak için kendini başka bir ülkenin korumasına atıyor. Şimdi burada kullanacağımız tabirler bunlar. Eğer vizesiz, pasaportsuz, belgesiz, sahte belgeyle girmişse ve gerçekten zulüm için gelmişse, ama yani
ekonomik nedenlerle değil de. Tabii
tabii, ekonomik nedenlerle, daha iyi bir yaşam, refah için, başka amaçlarla, kaçakçılık için değil. Canını kurtarıp bu koruma şemsiyesi altına girmek için gelmişse, onlara düzensiz demek çok daha makul, düzenli veya düzensiz göçmen bütün uluslararası literatürde de vardır. Bizim kanunumuzda da, bizim mevzuatımızda da tanımlanmıştır. Buraya şeyden gelmiştik. Bu hakları ne kadar verirseniz insanlar kendilerini birey olarak daha ayakta durur. O toplumun bir üyesiymiş gibi davranır. Ama haklardan mahrum binlerce kişi, binlerce kişi kendi ayakları üzerine durdurmaya çalışırsanız, evet, o zaman işte istese de istemese de karnını doyurmak için, çocuğunun karnını doyurmak için gidip kaçak çalışacaktır. Siz ona resmi çalışma alanı açmazsanız gidip kaçak çalışacaktır ve vergisinden, en önemlisi kendi güvenliğinden tavizler vererek, sosyal güvenlikten mahrum bir şekilde ve kaç liraya çalıştırıldığı, parasını alıp almadığı ve kanuna göre suç olan bir şeye iştirak etmek zorunda kalıyor. Bu durumda suç mudur, değil midir? O bile tartışmalı. Çünkü siz bir alanı yasal hale getirmezseniz ve insanlar zorunlu olarak onu yapıyorsa, buna suç mudur, değil midir? Bu bile tartışılır durumdur ki bugün Türkiye'de yasal çalışma izniyle ilgili problemler var. Onu meclis bir kanun teklifi hazırladı, olmadı, seçim geldi. Velhasıl şu anda Suriyeli mülteciler eğer iş yeri açma, şirket ortağı olmazlarsa, onunla ilgili sanırım belli bir sayı var izin verilen, ama gidip kendi emeğiyle hayatta kalmaya çalışacaksa çalışma izni alamıyor ve aslında bunu bütün yetkililer biliyor. Binlerce, on binlerce Suriyeli şu anda Türkiye'de çalışıyor ve kayıtsız çalışıyor. Bu durum yasalarımıza göre suç, ama yardıma bağımlı olmaması için, kendi başının çaresine bakması için de olması gereken bir şey insanların çalışması. Dolayısıyla hakların tesisi bu konuda çok önemli. Eğer yine diğer erişimle ilgili bölüme gelirsek, şu anda dünyada durum nedir diye baktığımızda,
dünyadaki duruma kısa bir aradan sonra devam edelim ya Sayın Gören'de.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Ulu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ bu haftaki konuğumuz. Bölgedeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için uygulanan açık sınır politikası, sığınmacılar ve mültecilerin güvenli topraklara erişimi sırasında yaşanan sıkıntılar aslında konu başlığımız. Türkiye'de yaşanan durumdan biraz bahsettik değerli dinleyicilerimiz. Şimdi uluslararası yani yurt dışında neler yaşıyorlar ve onlara tanınan haklar, haklara erişim ve bu aşamada yaşanan sıkıntılar neler? Sayın Görendağ'dan alacağız.
Evet. Az önce konuştuğumuz konu bu bütün sistemin ilk aşaması, yani koruma arayacağı topraklara erişim. Burada hangi engeller çıkıyor diye baktığımızda yine Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya gitmek istiyorum. Evet, Türkiye başından beri 2011'den beri hem başbakan hem cumhurbaşkanı her defasında açık kapı politikası uyguladığını, Suriyelilere kapısını açtığını iletiyor, söylüyor. 2012'nin sonlarına kadar bu durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2012'den sonra Türkiye'de Suriye'den gelenler acil tıbbi hizmet dışında olanlardan pasaport sorma uygulamasını başlattı. Bu tabii yetkililerle de görüşüyoruz. Her zaman uygulanan bir şart değil. Çünkü toplu girişlerde mesela Kobani'de ya da Tel Abyad'da başka kriz noktalarında pasaportu olup olmadığına bakılmaksızın on binlerce insan Türkiye'ye almıştır. Ama münferiden Suriye'den Türkiye'ye giriş şu anda oldukça zor. Çünkü sınır boyu zaten belli, neredeyse tamamı bir devlet otoritesinin elinde değil. Yani şu anda işte PYD'nin kontrolünde olan çok uzun bir sınır var ve orada sınır kapıları var. Bir kısmı IŞİD ve yine diğer örgütlerin kontrolünde olan sınır kapıları var. Kaldı ki Esad yönetiminde bir kapı olsa dahi zaten o kapıdan geçmesi de çok mümkün olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda muhatap alacağı, evet, şu anda çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu da şu sıkıntı yaratıyor. Az önce bahsettiğim gibi yasal bir geçiş noktası olmadığı için bu sefer insanlar Türkiye'ye de sığınabilmek için kaçakçılar aracılığıyla çok daha riskli yolları kullanarak Türkiye'ye girmek istiyorlar. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda da evet, sınır muhafızları ateşli silah kullanarak bir şekilde bazı olaylara sebebiyet veriyorlar. Hem girişleri hem de bu durum. Bizim tespit ettiğimiz şu ana kadar en az 17 kişinin bu silahlı ateş sonucunda hayatını kaybettiği, 40'ın üzerinde de yaralanma olayının olduğu. Bunlar Suriye'den Türkiye'ye girmek isterken. Tabii Avrupa'daki kısım çok daha görünür. Çünkü teknelerle, batan botlarla medyanın gözünün önünde çok daha fazla can kaybı, çok daha fazla bir büyük dram yaşanıyor. Ama bu Türkiye'nin başından beri uyguladığı açık kapı politikasının aslında devam etmesi ve şu anda Suriye'de durum ne yazık ki durulmuyor. Yani gittikçe kriz derinleşiyor. Türkiye'nin de bu konuda kapılarını yasal bir şekilde insanların erişimine sunacak şekilde tasarlaması gerekiyor. Bunun önlemlerini alması gerekiyor ki Cumhurbaşkanı ve Başbakan, şu an emin değilim hangisi, Halep'e olası bir müdahalede Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının gelebileceğinden bahsediyor. Bunun hazırlıklarının yapıldığından. Bu hazırlık yapılırken bunların kesinlikle göz önüne tutulması gerekiyor. Şimdi gelişmiş ülkeleri, çünkü Türkiye'nin aslında daha kritik bir rolü de var Macaristan'a göre, Sırbistan'a göre. Çünkü biz komşu ülkeyiz, biz akraba ülkeyiz Suriye'yle. Yani Suriye'nin yarısı Türkiye'dekilerle birebir akrabalık bağı var. Ve en uzun sınırı Türkiye ile. Dolayısıyla bizim tabii ki Sırbistan'dan, Macaristan'dan, ne bileyim Almanya'dan daha fazla sorumluluğumuz var. Çünkü bizim komşularımız yanı başımızda sınırın 10 metre ilerisinde Suriyeliler yaşıyor. Ama Sırbistan'a biraz daha uzak. Bizim sorumluluğumuz bu anlamda biraz daha fazla. Onlara ilk kriz durumunda kapıyı açmakla biz daha çok mükellefiz. Ama Avrupa'ya dönüp baktığımızda ise bu ihlallerin çok daha fazlası. Yine Avrupa sınırında da yaşanıyor. Nedir bunlar? Zaten basının önünde çok fazla tasvir etmeyeceğim. Ama en kritik olan birkaç örneği vereceğim. Libya'dan çıkan bir gemi İtalya'ya gitmek isterken, bundan sanırım 3 yıl önceydi, bütün dünyanın gözünün önünde açlıktan ve susuzluktan yüzlerce göçmen orada hayatını kaybetti. Bütün dünyanın gözü önünde açlıktan ve susuzluktan geminin içinde kimse gidip kurtarma yardım ekibi göndermediği için yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bugün baktığımız zaman işte bu Türkiye'den ya da Libya'dan farklı Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkıyorlar ve yola çıkış araçları oldukça ilkel araçlar ya da kullanımdan artık düşmüş, atıl durumda olan araçlar. Çünkü insanlar büyük bir
Can haliyle
ekonomiye
yola çıkıyorlar
sahip değiller.
sonuçta.
Evet, yani
Evet.
ceplerinde para yok. Daha büyük yatları yok. Daha büyük gemilerle gidemiyorlar. Artı şimdi diyeceksiniz ki yasal geçemiyor. Hayır, vize zaten alamıyorlar. Göçmen kabul eden bir yasal geçiş noktası yok. En büyük, özellikle altını vurguluyorum ki, çünkü bunlar çözüm için en gerekli olan şeyler, yasal bir ulaşım imkanı olmadığı için insanlar en riskli yollarla Avrupa'ya bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar ve bu da yolda çok ciddi kazaların meydana gelmesine sebep oluyor. Ki bu doğal kazalar dışında bir de devletlerin müdahalesiyle aslında oluşan kazalar var. Bunu da aslında raporlarımızda vurguluyoruz. Örneğin botlarının delinmesi, botlarına ateş edilmesi suretiyle aslında batmasına
Kasıtlı
bir
olarak
şekilde, kasıtlı
batmasına
olarak bir
sebep oluyor.
şekilde sınırdan uzaklaştırayım derken, o insanların, o araçların, zaten kullanılamaz durumda olan araçlarının batmasına da sebep oluyor. Bunlar da yine Türkiye ile Avrupa arasındaki deniz sınırında karşılaşılan vakalar. Avrupa yasal geçiş ya da daha az riskli geçişlerin olabileceği kara sınırlarımız da var, biliyorsunuz. Eskiden bu alanda yıllardır çalışıyoruz. Eskiden insanlar, evet, Edirne'ye, Kırklareli'ne giderdi ve oradan karadan Bulgaristan'a, Yunanistan'a bir şekilde geçmeye çalışırlardı. Ama Avrupa Birliği bunun önünü almak için çok yüksek duvarlar, terörcüler ve termal kameralar, büyük teknoloji getirdi oraya ki hiç kimse Avrupa topraklarına kara sınırından girmesin. Durum böyle olunca yüksek duvarları aşmak, oradaki güvenlik duvarını aşmak zaten mümkün
Mümkün
olmuyor.
değil. İnsanlara başka
İnsanlar
yol da
deniz
kalmıyor.
yoluna
Evet.
ne yazık ki yönlendirilmiş oluyor. Burada Avrupa'nın çok büyük bir sorumluluktan kaçma çabası var. Bu da işte dediğim gibi sınırlarını daha yükseltip bu soruna eğilmeme. Peki şu anda milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yapan ülkelere ne kadar destek veriyor diye baktığımızda, aslında durum çok fazla değişmiyor. En son %60 civarındaydı. Birleşmiş Milletler'in üye devletlerden mültecilerle ilgili gerekli fon çağrısına verilen cevap %60 düzeyinde. Yani yıl bitmek üzere işte birkaç ay kaldı. Sadece %60'ı tamamlanmış durumda. Geçen yılda durum bundan hiç daha iç açıcı değildi. Yani bırakın devletlerin kendi sistemlerini güçlendirmesine, Birleşmiş Milletler mültecilerle ilgili yapacağı çalışma, en temel insani yardımı yapan kurumun ihtiyaçlarını bile devletler karşılamaktan aciz durumda. Yani vermek istemiyorlar. Bu konuya ne mali destek, ne teknik destek, ne de kapılarını açmak istemiyorlar. Bu durumda aslında bu krizin bu kadar derinleşmesine, ölü sayısının bu kadar artmasına neden olan etkenler.
Güncel bir konu da var. AB liderler zirvesi toplanacak. Peki bu durumda da Türkiye'ye vaatler sunuluyor. Siz de bahsettiniz. Türkiye'ye 1 milyar avroya kadar mali yardım desteği sağlanacağı yönünde bir vaat var. Yeter ki Avrupa'ya olan sığınmacı akını durdurulsun. Sizce bu vaatlerle veya işte vizelerin kaldırılması gibi bir takım vaatlerle Avrupa'ya olan sığınmacı akını durdurulabilir mi?
Şimdi bu konuda tabii ki biz hani mültecilerin hakları açısından bakıyoruz bu görüşmelere. Birbiriyle ilgisi olmayan iki konu başından
Birleştiriliyor değil
beri
mi?
sanki birbirinin şartıymış gibi Avrupa Birliği tarafından masaya getirilmiş durumda. Şimdi gerçekten anlamakta güçlük çekiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestisi, evet, bir konu. Türkiye'nin hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü örnek ülkeler var. Bu üyelik müzakereler sürecinde vize serbestisi sağlanan ülkeler var. O Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasındaki bir konu. Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren bir konu. Bir başka konu ise mültecilerin haklarını hani pazarlık haline getirecek başka bir konuyla bağdaştırıyorlar. Aslında gerçekten bağımsız iki konu. Şimdi geri kabul anlaşması imzalandı Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. Yine o şekilde getirildi. Yani siz bu anlaşmayı imzalayıp işte uygularsanız biz de vize serbestisini görüşeceğiz. Şimdi bu birbiriyle iki alakasız konunun bir araya getirilip pazarlık konusu yapılması dahi aslında insan hakları açısından problemlidir. Bunu her seferinde dile getiriyoruz. Çünkü olayın ekseni kayıyor. Sanki mültecilerin haklarıyla Türkiye vatandaşının hakları yarışıyormuş gibi bir duruma sokuluyor. Oysa ki birbirinden bağımsız şeyler. Türkiye vatandaşlarının hakkı olan vize serbestisi olması gerekiyor. Ama orada geri kabul anlaşması dediğiniz şey Türkiye'yi herhangi bir şekilde kullanmış Avrupa'ya geçmiş kişilerin Türkiye'ye iadesini içeriyor. Yani vatandaşlarla direkt bir ilgisi yok. Orada direkt göçmenlerin, mültecilerin haklarının riske atılabileceği bir anlaşma var. Bunun riski nedir diye çok kısaca bir cümleyle de bunu da söylemek istiyorum. Geri kabul anlaşmasına karşı değiliz toptan. Tabii ki ülkeler kendi aralarında böyle anlaşmalar yapabilir ama Avrupa'nın bugünkü haline bakarsak gerçekten kaç kişiye sen zulüm yaşadın, sana ben mülteci statüsü veriyorum ve Avrupa'da kalabilirsin gibi objektif kriterlerle değerlendireceğini herkes kendisi karar versin. Görüyor şu anda Avrupa'nın tutumunu. Dolayısıyla bu zulüm altındaki insanların birçoğunun düzensiz göçmen kategorisinde Türkiye'ye iade edileceği riskinden bahsediyoruz bu anlaşmayla da. Dolayısıyla yaşayıp göreceğiz. İki ayrı konu. Lütfen vize ile göçmenleri birbirinden ayrı tutalım.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Görendağ. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ'dı. Bu haftaki konuğumuz gelecek hafta Türkiye'de göç ve iticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.